Merhaba, ben Selen Serdaroğlu. Godoy'u Beklerken adlı bu podcast yayınımız, açmadığımız kapılara, çıkmadığımız yollara, yetişemediğimiz telefonlara ithaf edildi. Belirsizliğin en belirleyici olduğu bu dönemde bu podcast ile bekleyişimizi daha anlamlı kılmayacağım. Ancak belki biraz olsun daha eğlenceli hale getirebilirim. Nelerden bahsedeceksin diye soracak olursanız. Şimdilik gelişine vuracağım. Ancak merak etmeyin. İyi bir planım var ve hepsi Word dosyasında. Bu arada arzum tek değil, bir arkadaşımla podcast yapmaktı. Ancak dikkatler dağınıktı ve bir türlü organize olamadık. Sonra bir gece bekleyişimiz üzerine düşündüm. Neyi beklediğimizi bilmediğimiz, sonun ne olduğunu bilmediğimiz bekleyişimizi. Ben de sizinle aynı gemideyim ve sanırım bu gemiye biraz rock'n'roll getirmenin zamanı geldi. Merhaba, Godoy'u Beklerken adlı podcast serime hoş geldiniz. İlk bölüm belirsizliğe giriş. Normal şartlarda ben girişimi hello diye daha bir enerjik yaparım ama artık Danla Biliş diye bir gerçek var. Hoş, ben de Danla Biliş'i çok seviyorum da yani hani hello diye girince artık bir tek o akla geliyor. Ama ben, beni zannetmeyin ki ondan arakladım. Hep önceden de çok kullanırdım. Ofistekiler de bilir. Topuk seslerimle, hello'larımla ve revizyonlarımla ünlüyümdür. Ancak zaman değişti. Bu aralar ofislerde değiliz. Topuk sesi diye bir şey yok. Zaten uzun zamandır hayatımızda ne topuklu, ne abiye, ne de döpiyes var. Korona nedeniyle bir takım şanslı insanlar olarak evlerden çalışıyoruz. Haliyle pijama var, tayt var, eşofman altı var. Bu arada amacım bu podcast'i korona günlerine ithaf etmek değil ama yolda sık sık bu konuyla karşılaşacağız. Haberiniz olsun. Zaten aslında isim babası, yani Godoy'u Beklerken olmasının sebebi de birazcık korona süreci. Çünkü burada bir belirsizlik sürecindeyiz. Ne zaman uyanacağımızı bilmediğimiz tuhaf bir uykudayız. Godoy'u Beklerken oyunu da işte belki duymuşsunuzdur, Samuel Beckett diye bir adamın, bir çok ünlü bir oyun yazarının oyunu. Ve döneminde bu arada, yani hani Samuel Beckett öldükten sonra değil, yaşadığı dönemde çok ünlü olan, yani Paris'te sahnelense de hemen bir sanırım bir birkaç sene sonra ülke çapında ün kazanan, hatta işte hemen İngilizce'ye çevrilip oradan da başka yerlerde de sahnelenmeye başlayan bu oyun. Bu belirsizlik sürecinde bir eylemsizlik halindeyiz. İşte bu eylemsizliğe yenilmiş insanların Godoy adında ne olduğunu, insan mı, bir şey mi, ne olduğunu bilmedikleri bir şeyi beklemelerini konu alan bir absürt tiyatro eseri. Dolayısıyla korona sürecinde de ben buradan aslında biraz yola çıktım. Bu belirsizlik sürecimizde neyi beklediğimizi bilmediğimiz bir dönemdeyiz. Bu anlamda korona benim için bir Godoy. Gelir mi gelmez mi bilmiyoruz. Ne zaman uyanacağımızı bilmiyoruz. Ne zaman dışarı rahatça çıkacağımızı bilmiyoruz. Beni soracak olursanız ben korona öncesi, yani koronanın en yoğun bir şekilde Türkiye'de konuşulmaya başlandığı bir pandemi olarak adlandırıldığı zamandan, ondan önce kalabalıkları son karışma 11 Mart Çarşamba gününe tekabül ediyor. Tarihi iyi hatırlıyorum çünkü normalde kanlı canlı karşımızda çok sık görmediğimiz daha underground bir grup olan Jacuzzi'nin konseri vardı. Asmalı Mescid'de bir lansman gecesiydi, bir spor giyim markasının. O lansmanla Jacuzzi'nin konserini izledik. Magazin habercilerinin hatta deyimiyle de çikinin su gibi aktığı gayet çok güzel bir lansman gecesiydi. Jacuzzi nasıl bir grup dersiniz? Underground bir grup, alternatif bir grup. Yaptığı müziği dark wave ve synth pop olarak adlandırabiliriz. Yani en azından böyle geçiyor. Birkaç başka tarzı da aslında içinde barındırıyor. Enteresan bir vokali var. Özellikle gece yarısı dinlemelik bir grup ama yani akşam saatlerinde biraz alkolle vesaire. Yani sabahleyin ofise giderken ne kadar güzel enerjik bir gün ofisime gidiyorum ve çok mutluyum diyen insanlar için çok uygun bir tarzı yok. İlk albümün adı mıydı? İlk albümüm çok emin değilim ama Fantezi Müzik diye bir albüm var. Ben ilk onunla tanışmıştım en azından. Tıpkı benim logom gibi sarı bir fon üzerine bir adamın fotoğrafı var. Deri maske takmış, üstü çıplak bir adam var albümlerinin kapağında. Boynunda da böyle Hawaii usulü çiçekler ama kırmızı. Güldü sanırım, çok hatırlamıyorum. en bilinen parçaları koca bir saçmalıkla bir düşmanım var. Ben ilk bir düşmanım varla karşılaşmıştım fantezi müzikle. Ancak biz o gece yeni albümden de bazı parça dinleme şansına kavuşmuştuk. Bir ara üşenmeyip sevdiğim bir parçanın videosunu da aldım hatta. Yine üşenmezsem YouTube'a yüklerim. Tabii ki konumuz bu değil ama yani hani laf lafı açtı. Jacuzzi'yi ilk dinlediğimde hissettiğim çok eski yıllarda MFÖ'nün Geldiler diye bir albüm vardı. Orada Geçiniz diye bir parçası vardı. İlk onu dinlediğimde oha bu ne hissi gelmişti üstüme. Muhtemelen kimse fark etmeyecek ama ben çok sevecektim. Üstelik çok süper bir vokaldi. Sonra grubu araştırdım. İşte Kutay Soyocak olduğunu öğrendim grubun solistinin her neyse. Jacuzzi'yi sevdiğimi söylesem kesin dedilerlerdi yani. Tıpkı Sezen Aksu söyleyene kadar kimsenin fark etmediği ancak bence MF'nin en iyi parçalarından biri olan Sude parçası ne kadar güzel olduğunu söylediğimde o zamanlar bana bu denen falan demişlerdi. Sonra bir gün Radyo Eksen'de karşılaştım Jacuzzi ile. İlk başta duyduğuma inanmamıştım. Ay, Eksen o Türkçe mi çalıyor falan filan. Ya da bilmiyorum o Eksen'deki o programı ilk defa belki denk geldim. Bilmiyorum belki o programda bol bol çalınıyor Türkçe. En azından Gaye Su Akyol falan filan çalmışlardı. Evet hatırlıyorum. Neyse sonuçta hem Türkçe çalıyordu Eksen hem de Jacuzzi'den bir parça çalmıştı. Bir düşmanım varı çalmıştı hatta. O zaman o kadar da deli olmadığımı öğrendim. Benden başka sevenler de vardı grubu. Grubun kendisi dışında yani. Bu arada MF'nin Geldiler albümünde Geçiniz gerçekten çok güzeldi. Alan Son hakikaten güzel söylemişti. Şey nasıldı parça? Önünüzdeki boşluğu şu gördüğünüz. Biraz iter misiniz? Bir parça daha lütfen. İyi. Şimdi geçiniz. Hemen geçiniz. Böyle bir şey söylüyordu Mazhar Alan Son. Sonra herkes nedense bir kamera şakasındaymışçasına yetmez ama evetçi oldu. Ya yani çocukluk anılarımız hem MF hem de Sezen Aksu sallayıp attı gerçekten ya. Hoş ben Sezen Aksu değil de daha çok Ajda Pekkancı'ydım galiba. Böyle Sezen Aksu'yu Delik Kız'ın türküsü ve birkaç albüm dışında çok arabesk bulurdum. Yani eğer gerçek bir dram varsa onun hakkını vererek yapan ve arabeski çevirmeyen kişi ise bence Nazan Öncel'di. Yine de Sezen Aksu ile bir münasebetimiz vardı ne olursa olsun çocukluğumuzda. Yani bunu bize yapmasalar iyi olurdu. Neyse bir de MFÖ bir de üzerine zaten Fly kredi kartı reklamıyla güzelce sıvadı anılarımızı. Neyse. Jacuzzi'nin şahane konserinden sonra kendimizi Harbiye'nin yokuşlu yollarına vurmuştuk ve bir başka partide açmıştık gözümüzü. Güzel zamanlardı ama her güzel şey gibi bunun da bir sonu vardı. Sonra korona kapımızı hızlıca çaldı. Hatta çalmadı, bayağı kırdı. Stilettolarımızdan şampanya içtiğimiz dönemlerden sorunun küresel mücadelenin ulusal olduğu Covid-19 kaynaklı gönüllü karantinamıza girdik. Haliyle Jacuzzi konseri ruhumuzu çok kısa bir süre idare etti. Tam olarak 13 Mart günüydü sanırım bizim ofise baş baş dediğimiz ve pılımızı pırtımızı toplayıp evlere dağıldığımız zaman. 13 Mart sabahında patron işte genel müdüre mesaj atmış hani ofisi kapatalım herkes evlerden çalışmaya başlasın diye. O günden sonra bütün toplantılarımızı house party üzerinden yaptık. Ofise hani ben yürüyerek gidiyordum ama bir sürü insan toplu taşıma kullanıyordu falan çok güvenli değildi o insanların sağlıkları adına. Hızlı bir önlem oldu. Bence iyiydi. İşte House Party üzerinden yaptık bütün toplantıları. House Party'yi duymuşsunuzdur muhakkak. Yani hiç olmadı sosyal medyada birazcık influencer falan takip ediyorsunuz. Onlar bayağı bir ekran görüntüsü paylaşmıştır oradan. Belki ya da beni tanıyorsanız ben paylaşmışımdır. Henüz WhatsApp vesaire gibi uygulamalar 4 kişiye kadar izin veriyor video görüntülü konuşmada. Ama House Party'de 8 kişiye kadar konuşabiliyorsunuz. Bir de tabii daha az duyulmuş bir uygulama olduğu için WhatsApp ve benzeri uygulamalardaki donmaları yaşamıyorsun. Zoom gibi alternatifler de vardı. Daha normalde Zoom'u profesyoneller kullanıyor ve ücretli bir uygulama. Yani bilgisayar masa üstünde de kullanılabiliyor ve toplantıları falan hani yabancı şirketler falan çok sık Zoom'dan yapıyor. Ama tam da Zoom bu aralar bir de güvenlik açığı haberleriyle gündeme geldi. İşte veri güvenliği skandalı diye geçmişti. Öyle bir şeyler okumuştum sanırım. Ben şahsen dünyayı kurtarmadığından böyle güvenlik açığı meselelerine eskisi kadar çok takılmıyorum. Yani bir diğer yandan Amerikan başkanı dahil herkese haberdar etmenizi gerektirecek bir nükleer savaş da başlatmayacağım. Yani bileğime bir barkod taksalar da çok umurumda olmaz. Tabii bu işin şakası biraz abartılmış hali. Ben nihayetinde kredi kartı güvenliği gibi konularında olduğunu biliyorum işlerinde de. Yani işte o kadar da büyütmüyorum açıkçası bu hikayeleri. Bir de şimdi bir minik gözet geçeyim önce bu arada. Çok böyle dağıldı gibi oldu konu. Podcast'in ben normaldeki bu bölümünde önce bir durum değerlendirmesi yapacak. Sonra neden böyle olduğunu anlatacağım. En sonunda da yapamadıklarımızı ve neden yapamadığımızı konuşacağız. Şimdi sözüme devam edebilirim. Yani özetle belirsizliğe giriş yapıyoruz. Çünkü belirsizliği önce tanımlamamız gerekiyor. Bu belirsizlik süreci aslında tabii korona ile beraber bir belirsizlik sürecine girdik. Bu belirsizlik sürecinde evlere kapandık ve bu evlere kapanmanın en önemli sıkıntılarından biri de hareketsizlik olarak geri döndü bize. Aynı evin içinde sürekli dönüp durduğumuz, en fazla markete ya da eczaneye kadar gidebiliyoruz. Günlük adım sayımız 28'de falan kalmış olabilir. Bu da bize yolsu olarak değil, kilo olarak geri dönüyor. Bir de işin içinde bilinçaltımızda hayatta kalma güdüsü de devreye girince habire yemek yemeye başladık. Çünkü cenazelerden sonra hatırlarsanız insan acıkır. Sizin de belki başınıza gelmiştir. Bu da aslında hayatta kalma güdüsünün getirdiği duygusal bir yemek yeme eğilimidir. Yani duygusal yemek yeme eğiliminde yemek yemek bir ihtiyaç değildir aslında. Yani acıkmamışsınızdır ama bir kaçış yoluna ihtiyacınız vardır. Rahatlamadır, eğlenmedir veya da bir şey kutlamak için bir araçtır yemek yemek. O nedenle yeriz. Hayattayız deriz bu vesileyle. Yani ben ölmedim, o öldü ama ben ölmedim. Bakın buradayım. İşte bakın işte burada acımız büyük gözlüğümüzle ayakta duruyorum. Bakın yiyorum. Çünkü yemek yemek aynı zamanda bir sağlık göstergesidir. Ağır geçirdiğimiz hastalık zamanlarından hatırlarsınız. İşte iştahınız kesilir. Çünkü bağışıklık sisteminizin savaşması gereken virüsler vardır. Yemek yerseniz sindirim sisteminizin çalışması gerekir. Ancak şu anda bağışıklık sisteminin çok daha önemli bir görevi vardır. Bu nedenle vücut kendini kapatır. Otomatik olarak iştahı keser. Sadece ihtiyacınız kadarını yemeniz gerekir. Bol sıvı ve haşlama. Doktorlar özellikle hastalık dönemlerinde ağır yemekler yemenizi istemezler. Yağsız, tuzsuz haşlamalar verirler. Bunun nedeni kalori almanızdan korkmaları değil, yani şişmanlayacaksınız zaten tüm gün yatıyorsunuz bir de şişmanlayacaksınız demelerinden değil, sindirim sisteminizin boş beleş kızartmaları öğütmekle uğraşmaması içindir. Zaten içinizde almaz. Tam tabirle süper tıbbi bir terim kullandım. İçinizin almaması. Neyse ancak iyileşmeye başladığınız zamanları anı hatırlayın. Canınız hemen bir şeyler çekmeye başlar. Gözünüzün önünden sevdiğiniz tüm yemekler geçer falan. İşte Covid-19 sürecinde de yemek yemeye bu kadar düşmemizin nedenlerinden biri de bu hayatta kalma güdüsü aslında. Yıkılmadım ayaktayım. Bak sigara böreklerini nasıl löpür löpür götürüyorum. Ama bir gerçeğimiz daha var. Bir diğer yandan yemek yiyerek yükselen libidoyu da baskılamamız gerekiyordu. Çünkü libidosun bu arada olmadığını sananlar dahil onlar da o libidoyu baskılıyorlar. Çünkü bir taraftan da çoğalma güdümüz var. Yani hani aslında bizim genlerimizde olan kimimizin inkar ettiği ama bedensel olarak normalde biz çoğalma odaklıyız. Cinsellik çoğalmak üzerine. Çünkü ölümler var ve çoğalma ihtiyacımız var. Bu yüzden de yükselen bir libidomuz var. Böylece sabah öyle akşam ne yiyeceğimizi düşündük. Daha kalorili besinlere yöneldik. İşte smart TV'lerimizin ya da bilgisayarlarımızın başında Netflix, Blue TV falan karıştırırken sürekli izleyen, hareket etmeyen standart bir Orta Amerikalıya dönüştük. TLC'deki Ağır Yaşamlar programından Doktor Novzadara'nı hatırlarsınız. Doktor Novzadara'dan. Evet, böyle bir şey olması lazım. Şu an onun hiç sevmediği insan tipi. Sürekli yemek yiyen ve hareket etmeyen. Hani böyle sedanter yaşam diye bir şey söylerler ya, işte bu hareketsiz yaşam tam bu. Bir diğer konumuz da hayatımıza giren terimler. Koronavirüs ile pandemi, entübe etmek, immün sistem, pnömoni gibi kelimeleri daha fazla görüyor olduk. Çünkü bir tweet atarken pandemi yerine salgın, entübe etmek yerine solunum yetmezliğine karşı nefes borusuna boru takıldı demek olmazdı. Bağışıklık sistemi de biraz yavan kalıyordu. Yılların zatürresi artık pnömoniydi. Yani en azından tıbbi terimler kullanmaya çalıştık. Bence bunlar yeterince teknik değildi ama hani bir kısım insan için tatmin edici oldu. Artık bu kelimeleri kullanan kişiler de WhatsApp gruplarının uzmanıydı. Tweetler atıldı vesaire, storyler bilmem ne. Evde geçen vakit arttıkça paylaşacak şey bulmakta zorlandık ama. Yani ilk zamanlar işte İtalyan balkonlarından söylenen şarkılar, her akşam sağlık emekçilerine tuttuğumuz alkışlar falan vardı ama bunlar tabii bir yere kadardı. İşte bir süre kitap paylaştık, biraz kişisel gelişim, bir ev düzenleme vesaire. İşte sabah meditasyonu önerdik. Geçmiş etkinliklerimizden TBT yaptık, ay ne kadar güzel kahveler içerdik vesaire. Arkadaşlarımıza göndermeler falan yaptık ama belli bir zaman sonra içerik bulamamaya başladık. Hani nereye kadar hatıralar, nereye kadar çocukluk fotoğraflarının işte challenge'ları. Bu nedenle sosyal medyada yemek paylaşma eğilimi arttı. Her güne ses subayı ile yarışır katılıktaki diyetisyenimizi öğünümüzü gönderir gibi 150 takipçimiz için düzenli olarak yaptığımız etli ekmekleri, bol tereyağlı pilavları, tartını ve daha masum hale getirdiğimizi zannettiğimiz yüksek kalorili kurabiyeleri ya da işte ne bileyim avokadolu poşeye yumurtamızı vesaire bunları fotoğrafladık durduk artık elimiz yettiğince. WhatsApp gruplarında haftalık yemek listelerimizi gönderdik. Çünkü her gün evdeydik ve aklımıza yemek gelmiyordu. Bir plan yapınca kafamız rahatlardı ve şu anda en önemli konumuz buydu. Özetle bakmayın siz bu yoga, pilates challenge'larına, canlı yayınlara katılıp herkese kalp atıyoruz ama o canlı yayın, yoga, pilates derslerine katılan insan sayısı, yani gerçek anlamda aktif olarak matını serip o hareketleri yapan insan sayısı, görünen katılımcı sayısının üçte biri bile değildir. Çünkü şuradan anlıyorum işte ben Baha diye bir çocuğu takip ediyorum, çok güzel bir enerjisi var, bana da Global Wellness Day'in kurucusu Belgin önermişti, Belgin Aksoy vesilesiyle Baha'yı tanıdım. Daha önceki Global Wellness Day gününde, onun öyle bir günü var işte Haziran ayının ikinci haftası gibi bir şey, orada da işte yoga dersleri falan veren, egzersiz dersleri veren çok tatlışko bir çocuktu. Onun derslerini ben bir süre takip ettim. O kadar çok yazıyorlar ki yani takip ediyor olmanın imkanı yok. İşte ben böyle ekranı televizyonuma aktardım. Oradan yapıyorum Baha'nın söylediği hareketleri. Baha da bir yandan yapıyor. Altta sürekli yazılar var. Süper katılımcı oldukları hani böyle süper gidiyor Baha sürekli işte böyle okey işaretleri falan. Yani ben bunu yaparken aynı zamanda bunu yazamam. Demek ki bu insanların cidden yarısından fazlası hiçbir şekilde o hareketleri yapmıyor. Neyse yani özetle o gerçekten de o görünen katılımcı sayısının üçte biri bile onu yapmıyor. Hiç kendinizi kötü hissetmeyin yapmıyorsunuz diye. Yani insanların geneli o fotoğraflarda işte videolarda TikTok'larda paylaşıldığı gibi egzersiz videolarını oley süper deyip işte ne derler koltuğa eğilen tipler. Tabii bu arada korona nedeniyle imkan olan birçok insan evlerine kapandı ama tabii bir yandan çalışanlar var ama en çok da benim takıldığım konu şu, evde yemek yapma görevi olanlara girdi sanıyorum bu korona. Çünkü hem okullar tatil edildi, uzaktan eğitim başladı, şirketler de evlere taşındı derken her gün tüm bir ailenin sabah öğle akşam öğünün planlanması ayrı bir iş. Bir yandan sürekli yemek yapıyorlar yani sabah kahvaltısı o toplanıyor, öğle yemeği, öğle yemeği toplanıyor falan. Gerçekten çılgın bir iş. Yani tek olsun ekmek arası peynir zeytin yapar geçersin de yani koca ve ailenin sürekli yemeğinin planlanması bence gerçekten zor bir iş. Bu da insanlar için yeni bir challenge oldu. Gerçekten çok normal. Bunu sadece paylaşmaları. Domestik yanım insert here bu arada. Sakin olun çok sürmez. Birazdan kendime gelirim. Neyse bu arada bu süreçte kimi arkadaşımla hakikaten evindeki buzdolabını ikilemeye falan karar verdi. Bir kısım insan işte paşa dedesinin mamisinden yadigar tariflerle becerilerini ortaya koydu falan. Ve tabii ki benim çevremde dönemin modasından nasibini aldı. Tüm fırınlar kapanmışçasına herkes bir anda fırıncı oldu. Hatta 3 beyazdan kendini koru deyip her hafta en az bir line çekmeden yeni haftaya merhaba diyemeyen kariyer koçu dahil sırasıyla herkes çıtır çıtır beyaz ekmeklerini sunny side up'larına bandı. Bir ara hatırlatın sunny side up konusuna da değinelim. İyi bir tarif hayır demem. Bu arada şu challenge'lar arası benim en tuttuğum iç çamaşırı challenge oldu. Bu challenge'a Instagram'da ya da Facebook'ta değil de Twitter'da denk gelmiş olabilirsiniz. Malum çıplaklık konusunda Facebook çok hassas haliyle Instagram'da. Twitter ise en iyi tabirle bu konulara daha yavaş davranıyor diyebiliriz. Twitter özellikle siyasi paylaşımlarda, işte tüm dünyanın gündemine oturan pandemi gibi önemli konularda yanlış bilgilendirme durumlarına daha aktif, hızlı hareket ediyor. Facebook ve dolayısıyla Instagram ise bu çıplaklık konusunda filtrenin çok daha ileri düzeyde gelişmiş durumda Twitter'dan farklı olarak. Her neyse iç çamaşırı çalışanı bu nedenle Twitter'da belki denk gelebilirsiniz. Herkesin libidosuna sağlık. Güzel iş olmuş. Aferin. Bana gelecek olursak, aslında gelseniz süper olur. Çünkü ben tekim ve çok sıkıldım. En sonunda artık böyle duvarları yalayacak, kolonlara sarılacak falan noktaya geldim. Çünkü bu kaydı yaptığım sırada 32. ya da 33. falan günümü idrak ediyorum. Şimdi tekrar bir bakayım. İşte onun için de yola çıktım. Bugün 20'si, bayağı 37. gün galiba. Matematiğim çok kötüdür, o yüzden hiç konuşmayalım. Gülmeyin lütfen. Hakikaten hesap yapmakta süper kötüyümdür. Bildiğiniz sözelciyim. Neyse. Ben ekmek yapmadım arkadaşlar. Evde bu tür şeylerle uğraşmıyorum. Ne bileyim, kurabiye falan da yapmadım daha önce. Benim şimdiye kadar yaptığım, yapacağım en komplike hamur işim tavuklu tarçınlı kektir. Tabii ki cevizli. Bunu bayağı ortaokul, lise falan sıralarında insanlar yaparlar ama benim hani ileri seviyem bu kadar. Onu da ömrümde en fazla 4-5 defa yapmışımdır bu arada. Demek ki benim evde ekmek yapacak noktaya gelmem için birilerinin bir yerlerde verem olması ve şahsımın o kişiye çok aşık olması gerekir. Şimdilik korona ile ilgili bir update olmadığından kekler askıda. Onun yerine pırasa kavuruyor, havuç falan dişliyorum. Kendini buzdolabından alamayan insanların aksine tam tamına 10 ay önce ben sigarayı bıraktım. Dolayısıyla bu kiloları da vermeye çalışıyorum. Şaşırtıcı bir şekilde sonuç almaya başladım. Yani 10 senedir omuz omuza çalıştığım ve tespitleriyle bana neşe katan Defne var. Onun dediği gibi krizi fırsata çevirdim. Merak eden olursa ayrıca sistemi anlatırım. Duymuşsunuzdur belki. Aralıklı oruç sistemi diye bir şey uyguluyorum. Onun da dışında işte çok fazla et tüketmiyorum falan filan. Keşke Duygu da aramızda olsaydı, intermittent fasting deseydi. Çok havalı olurdum. Anyway, size burada beslenme programı anlatacak değilim. Bir süredir gelmeye çalıştığım ve bir türlü gelemediğim bir konunun tam ortasından dalayım. Aksi durumda giremeyeceğim belli oldu. Belirsizlik. Kaydımızın başlığından da anladığınız üzere ben buraya belirsizlik üzerine konuşmaya geldim. Koca bir yayını bu saçma şey üzerine nasıl kurguladın diye soracak olursanız cevabım hazır. O küçümsediğiniz belirsizlik bizi bu dönemde biriken işleri yapmaktan alıkoyan, boş zamanlarımızı daha da boş geçirmemize neden olan şey, verimsizliğimiz bundan. Örneğin bir türlü bitmeyen ve hangi aralık olduğunu bilmediğimiz bir önümüzdeki 2 hafta çok kritik dönemi yaşadık. Kimse bu 2 haftanın ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini bilmiyordu. Mesela şu an o 2 haftanın neresindeyiz? Ben mesela diyelim o 2 hafta kendimi uygun bir şekilde izole etmiş olsam da siz henüz o izolasyona başlamadıysanız benim geçirdiğim 2 hafta yanıyor mu? Tamam, o krediler yansın. Peki sonraki 2 hafta? Önümüzdeki bir 2 hafta çok kritikse bu 2 haftayı atlatabileceksek daha kritik olan 2 haftaya kesin giriyoruz. Adlarını bilmediğim bir takım önemli uzmanın dediğine göre bu da en kritik olan 2 haftaya girmemizin öncesindeki en kritik hafta oluyordu. Neyse ki çok aşırı yerinde ve zamanda bir karar geldi ve 10 Nisan Cuma akşamı 11-12 Nisan Cumartesi Pazar günleri boyunca sokağa çıkma yasağı olacağı ilan edildi. Artık önümüzde resmiyete dökülmüş nur topunu kıskandırır, gözle görülür, dişe gelir ve önümüzdeki 2 haftamız ve konuşacak epey bir konumuz vardı. Bakkalda lüpposu ile sıra bekleyen vatandaş hatırlarsınız. Onun sayesinde resmen yüzümüze kan geldi. Her şeyin sebebi bulunmuştu. Tespitler havada uçuştu falan. İşte bir sürü AKP oy verenlerine küfrettik. Sonra lüpbolu abi üzerinden hızlıca bir dönüş yapıp duyarlar kastık. Görüntülerin amacı vatandaşın sağlığını korumak olan bir sokağa çıkma yasağının böylesi yanlış bir zamanlama ile durulmasının sonuçları olduğunu geç de olsa kabul ettik. En sonunda aralıklarla gelecek diğer sokağa çıkma yasaklarını konuşmaya başladık. Bir sonraki sokağa çıkma yasağının geleceğini bilerek sakin sakin alışverişimizi yaptık. Kimse sokaklarda kavga etmedi. Hiçbir dükkanın camı kırılmadı. 18-19 Nisan hafta sonunda vakit geçirmek için linki aşağı bıraktığım storyleri atıldı. 40 yıldır bildiğimiz tarifler yeniden verilmeye devam edildi. Peki yapılacak bunca şeye, onca boş zamana rağmen içimizdeki boşluk neden büyümeye devam ediyor? Neden günlerimiz bu kadar verimsiz geçiyor? Neden bir işe elimizi atamıyor, attığımızı tamamlamakta zorlanıyoruz? Neden tek aklımıza gelen şey bir kadeh daha içmek? Bu süreçte bir sürü arkadaşım gerçekten alkolizmin eşiğine geldi. Yani her gün belli bir saatte belli oranda alkol almaya başlayan çok fazla arkadaşım var. Çünkü gerçekten yapacak bir şey yok gibi görünüyor bazen. Yani en okuyan aralarım, yani hayatımda en fazla kitap okuduğunu düşündüğüm, hani çok yoğun programına rağmen olan insan bile, işte Defne daha yeni, bu bir ayın sonunda daha yeni kitap okuyabilmeye başladığını söyledi ki o gerçekten tam bir kitap kurdudur. Çünkü Covid-19 salgını süresince girdiğimiz gönüllü karantinalar ile aslında belirsizlik denizine de yelken açmış olduk. Belirsizlik denizinde ise sadece panik canavarı sahneye çıktığında kendini gösteren mantıklı karar verici sistemlerimiz alabora oldu. Dalgaların sahibi usta erteleyici. Günün sonunda kumdan karelerden hallice çözümler üretmeye başladık. Günlerimizi bir türlü yeterince verimli geçiremedik. Kaç zamandır üzerine eğilemediğimiz işlerin üzerine eğilememeye, yarım kalan puzzle'larımızı bitirememeye devam ettik. Burada puzzle tabii ki bir örnek sadece. Yani her neyse yapmak istediğimiz, devam etmek istediğimiz ya da başlamak istediğimiz. Bunların hiçbirini bir türlü başlayamadık. Sevdiğimiz dizilerin tekrar bölümlerinin yeniden yayınlanması son dönemin en heyecan verici haberlerinden biri oldu mesela. Çünkü televizyon izlemek her ne kadar pasif bir eylem olsa da yine de yeni bir şeye başlamak birazcık düşünmeyi, birazcık daha çabayı gerektirir. Çünkü onu takip etmen gerekir. Ancak daha önce izlediğin bir şeyi izlediğinde hem o dönemlerine bir yolculuk yaparsın. Yani o diziyle ilk karşılaştığın dönemleri, o zamanların, o yaşlarını. Hem de zaten ezberinde olan bazı şeyler vardır ve çok dikkatli, yani çok aktif bir dinleyici olmana, aktif bir izleyici olmana gerek kalmaz. Hatırladığın yerlerden veya en sevdiğin bölümlere sadece odaklanırsın. Bir kısım o yüzden de TV'de her öğlen yeniden gösterilmeye başlanan Aşk-ı Memnu'ya sarıldı mesela. Bir daha da işte yaşça belki büyük olanlar ya da o dönemleri bir şekilde bilenler. 7 numara arkasından Yeditepe İstanbul'u izlemeye başladı. İşte o dönemin bir diğer popüleri de Şaşı Ferik Çıkmazı'ydı bu arada. Sürekli Twitter refreshledik. Çok kolaydı. Sadece görsellerin resimlerini okup çıktık belki de. Döndürüp döndürüp storylere baktık. Sahibinden.com'da hiç satın almayacağımız evleri gezmeye, hiç satın almayacağımız alışveriş listesi koleksiyonlarına bakmaya devam ettik. Çünkü bu aralar rölantide giden işlerimiz dışında hiçbir konuda bir deadline'ımız yok. Yani yumurtanın bir türlü kapıya dayanmadığı bir dünya üzerinde bir şey yapamamak kadar doğal bir şey olamaz. Bu insanın doğasında olan bir davranış biçimi. Çünkü bizi ateşleyecek herhangi bir şey yok. Günün sonunda, yolun sonunda havuç yok. Neden bir şeyi başlayalım? Neden bir şey için koşturalım? Ancak şu da var ki dünya ünlü bir blogger var. Çok ünlü bir blogu var. İşte Tim Urban diye bir adam. O diyor ki kariyerinize sanatta ya da herhangi bir girişimde bulunarak devam etmek istiyorsanız bu konuda bir son teslim ya tarihi yoktur. Yani siz işe girişip çok çalışmaya başlayana kadar hiçbir şey gerçekleşmez. Ayrıca kariyeriniz haricinde son teslim tarihi olmayan bir sürü önemli şey daha var. Mesela ailenize vakit ayırmak, spor yapmak, sağlığınıza dikkat etmek, ilişkiniz için biraz daha fazla çaba sarf etmek ya da yürümeyen bir ilişkiyi bitirmek gibi. İşte bu nedenle belirsizlik içinde elimiz kolumuz bağlı duruyoruz. Hareket etmekte zorlanıyoruz. Yeni bir şeye başlayamıyoruz. Bir şeyi sonlandıramıyoruz. Ya da başladığımız şeyleri tamamlayamıyoruz. Bir sonraki bölümde şimdilik sadece girişini yaptığımız belirsizliğin daha derinlerine dalacağız. Ve belki şimdiye kadar söylediğim her şeyi birlikte yalanlayacağız. Bu aralıkta kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.